Ayrım 15. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy, sayfa 131. Kanıtın gerçek öyküleri. Akrebin peşinde. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Henüz Necdet Tokatlıoğlu ya da Emel Sayın'ın sesinden duymaya alıştığımız başlıktaki soruyu soramasak da bir cesede sen dünyanın neresindensin diye sorabiliyor, üstelik cevap da alıyoruz. Kanıtın Akrebin Peşindesi'nin 70. bölüm, esin kaynağı bu cevaba dayanarak katilin bulunduğu gerçek soruşturmalar. Yanlışlıkla gelen bir buzdolabı, buzdolabında kesik bir el, pek rastlanır bir şey değil. Otoparkta bir araç, bagajda bir ceset. Olmayacak iş değil. El kimindi, bagajdaki kimdi derken cep telefonuyla birlikte kendini toprağın altında bulan İranlı Sadık. Sadık'ın eli kesik, el buzdolabında. Eli kesen otomobilin bagajında. Ama eli kesileni öldüren o değil, Namık. Eli keseni öldürüp bagaja koyanlar ise Bora ile Mahir. Bütün bunların sebebi tarihi eser kaçakçısı Enver'in çalınan hırsızlık malı biblosu. Kısacası Akrebin Peşinde. Biraz karışık, özetlemesi zor bir bölümdü. Bütün bu saymadığım diğer erkekleri ele veren bir sürü delil vardı ama en olmadık hatayı yapan bir kadındı. Zaten suçlu erkeklerin başına yakan kadınlar saymakla bitmez. Tarihin en ünlü banka soyguncularından kimilerinin halk dostu, kiminin düşmanı diye nitelendirdiği John Dillinger, kız arkadaşını ziyarete gittiği için yakalanmıştı. Cezaevinden kaçtıktan sonra iki seks işçisini, Ana ve Polly'yi koluna takıp sinemaya götürmeseydi, 5 polis kurşunuyla can vermeyecekti. Her neyse, kanıtın 70. bölümündeki deliller saymakla bitmez. Kazaktaki havai fişek kalıntılarından bir organizasyon şirketine, oradan gece kulübüne ulaşmaları, Tayfun'un midesindeki mavi sıvı ile gece kulübündeki klozetten çıkan dezenfektanı eşleştirmeleri, tırnak altındaki liflerden, ölenin bağlandığı sandalyenin döşemesini tırmaladığı sonucunu çıkarmaları, izleyiciyi pek şaşırtmamış olsa da, toprağın altındaki kesik elli, çürümüş adamın Türkiye'ye İran'ın doğusundan geldiğini izotop imzasıyla bulmuş olmamız birçoğunun ilgisini çekti. Nitekim bölümün yayınlanmasından sonra bana başvurarak kimliği meçhul bir cesedin kimliklendirilmesinde yardımımı isteyen de oldu. Saçımız, dişimiz, kemiğimiz, nerede doğup büyüdüğümüz, nerede yaşadığımıza ilişkin pek çok ipucu barındırır. Bunlardan biri izotop imzasıdır. Bir elementin farklı sayıda nötrona sahip kararlı ya da kararsız izotopları olabilir. Bunların birbirine oranını ölçen izotop analizi, beslenme alışkanlığı, antropolojik ve jeolojik geçmişi araştırmada işe yarar. İnsan bedenini oluşturan başlıca temel taşlardan olan amino asit ve yağ asitlerinin kaynağı yiyip içtiklerimizdir. Bu yüzden vücudumuzda yaygın biçimde bulunan hidrojen, azot, karbon ve oksijenin izotop imzası, besinlerimizin izotop içeriğini yansıtır. Karbon ve azotun 13C ve 15N olarak gösterilen ağır, kararlı izotopları, yediklerimizin bir göstergesi olduğundan, bunların ölçümü aracılığıyla kişinin vejetaryen mi yoksa etle beslenme alışkanlığına sahip biri mi olduğu anlaşılır. Benzer şekilde hidrojen ve oksijenin daha ağır olan izotopları 2H ve 18O içtiğimiz suyun, yiyecek ve içeceklerimizi hazırlarken kullandığımız suyun, sebze ve meyvelerde bulunan suyun aynasıdır. Genel kanının aksine kararlı izotopların dağılımı sabit değil, değişkendir. Bu sayede kişinin şeker kamışından elde edilen şekerli mi yoksa şeker pancarından elde edilen şekerli mi beslendiği dahi bulunabilir. Şimdi size izotop imzasıyla kimliği saptanan iki kurbanın öyküsünü anlatacağım. İlki 2001 yılında Londra'da küçük bir zencinin zalimce katledilişinin bugüne kadar gelen ve şimdilik faili meçhul kalan soruşturması hakkında. İkincisi birkaç sayfa sonra aktaracağım İskoçya'da bir Kenyalı'nın kadınlar tarafından acımasızca öldürülüşünün öyküsü. Adem'i kim öldürdü? 21 Eylül 2001 Cuma günü öğleden sonra Londra'nın ortasındaki köprüden geçen biri, nehrin üzerinde kendisine doğru yüzen turuncu renkteki cismi fark etti, bekledi, gözlerine inanamadı, polisi aradı. Kafası, kolları, bacakları büyük bir tetizlikle kesilmiş, damarlarına bulanık su dolmuş, turuncu şortlu küçük zenci yarım saat kadar sonra nehirden çıkartılmıştı. Kafası olmadığından dişleri, kolları olmadığından parmakları yoktu. Geleneksel yöntemlerle kimliği tespit edilemedi. Scotland Yard dedektifi Willy O'Reil soruşturma dosyasına Adem, adam, cinayeti adını verdi. İçinde adli tıp uzmanı, genetikçi, jeolog, botanikçi, etnolog, papaz, kara büyü ve cadı uzmanlarının yanı sıra pek çok ülke polisinin yer aldığı Adem soruşturmasının sır perdesini izotop imzası araladı. 2005 yılına dek bildiklerimizi daha önce yazmıştım. Adem'i kim öldürdü? Doğan kitaptan çıkan Labirent adlı kitabında yer alıyor. O tarihten bu yana ortaya çıkan gerçekleri şimdi okuyacaksınız. Ama önce kısaca özetleyeyim. Bir muti cinayeti değil. Polis gövdeyi bulduğunda bunun alışılagelmiş bir cinayet olmadığını fark etmiş, üzerinde faile götürebilecek tek bir kıl ya da lif bulunamayan 4 ile 7 yaş arasındaki turuncu şortlu, sünnetli erkek çocuğunun keskin bir bıçakla kafasının bedenden ayrıldığı, öldükten sonra bacak ve kol kemikleri kesildiğini öğrenmişti. Var olan kemikleri sağlamdı. Başkaca darp izi yoktu. Pankreası normalden büyüktü. Suda 5-10 gün kalmış olmalıydı. Toksikolojik analizde öksürük kesici folkodin saptanmış, olayın cinsellikle ilgili bir boyutunun olmadığı, son yemeğini 12-18 saat önce yediği saptanmıştı. İngiliz polisi başlangıçta cinayetin Güney Afrika'da uygulanmakta olan ritüel nitelikli bir muti cinayeti olduğunu sandı. Muti, Zulu dilinde ilaç anlamına gelir ve kesilen vücut parçaları ya da çıkarılan organların değişik otlar ve bitki kökleri karıştırılmasıyla imal edilir. Güney Afrika polisi muti cinayetlerinde kulak, yanak, göz ya da cinsel organ gibi parçaların vücuttan ayrıldığını, Adem'in cinsel organlarına dokunulmamış olması nedeniyle daha çok Batı Afrika'da rastlanan türde bir ritüel sırasında kurban edilmiş olabileceğini bildirdi. DNA'ya göre Afrika'nın batısından. Londra Adli Bilimler Servisi'nde görevli Andy Urquhart, Adem'in dokularından elde ettiği DNA profilini, DNA veri tabanında bulunan 39 bin Afrikalının profili ile karşılaştırmakla birlikte çocuğun ebeveynlerine ulaşamadı. Adem'in ana tarafından bir akrabasını bulabilmek için mitokondriyal DNA'sını, mtDNA, inceledi. Hücrelerimizin büyük bir bölümünde bulunan mitokondrilerdeki DNA çok ilginç bir özelliğe sahiptir. Çünkü taşıdığı genetik bilginin yarısını anneden, kalan yarısını ise babadan alan çekirdek DNA'sından farklı olarak, mtDNA sadece anneden alınan genetik bilgiyi içerir. Bu nedenle kadın olsun erkek olsun, anne tarafından akraba olan herkesin kuşaklar boyu mtDNA özellikleri birbirinin aynıdır. Ancak o tarihte İngilizlerin henüz yeterli mtDNA bilgisi içeren bir veri tabanı olmadığından Adem'in ana tarafından da bir akrabası bulunamadı. Bununla birlikte mtDNA'nın çok ilginç bir diğer özelliği yapısının kıtalara özgü nitelikler yani haplogruplar taşımasıdır. Elde edilen sonuçlarla çocuğun Batı Afrika kökenli olduğu ortaya çıktı ancak Londra'ya ne zaman geldiği elbette saptanamadı. Çocuk Yoruban platosunda büyümüş. Londra Üniversitesi Royal Holloway College jeologlarından Kenneth Pay, Adem'in kemiklerini inceledi ve strontium 87 izotopunun 86'ya oranının 87 SR taksim 86 SR, bir başka deyişle izotop imzasının erken kambriyen kayalarına uyduğunu saptadı. Belli bir bölgenin kayalarındaki izotop imzası, kayaların ufalanmasıyla oluşan topraktakinin aynıdır. Aynı imza sularda, bu su ve toprakta yetişen bitkilerde, bu bitkileri yiyen hayvanlarda ve bu bitkilerle hayvanları yiyen insanlarda tekrarlanır. Diş mineleri erken çocukluk döneminin geçirildiği yerin izotop imzasını taşır. Buna karşın dişin dentin kısmı ile kemikler son yıllarda yaşanan bölgenin strontium izotop oranına sahiptir. Adem'in incelenecek dişi yoktu ama kemikleri erken kambriyen kayalarının bulunduğu Batı Afrika'nın Yoruban platosunda büyüdüğünü gösterdi. Adem'in Batı Afrika'dan İngiltere'ye getirildiğini gösteren bu veriler üzerine Nijerya'ya giden İngiliz polisleri Benin City ile İbadan arasındaki 10 bin kilometre karelik bir alandaki tüm yerleşim yerlerini ev ev dolaşarak Adem'in akrabalarını aradılar. Bölgedeki tüm okulları ziyaret ettiler, kayıp çocuk listelerini incelediler. Hatta büyücülük konusunda uzman kabile mensuplarıyla görüştüler. Bilgi verecek olana 48 bin pound ödül vaat ettiler. Hiçbir sonuca varamadılar. Nehirler Tanrıçası'na bir adak. İngiliz polisinin danıştığı Londra Üniversitesi etnologlarından Afrika dinleri uzmanı Richard Hoskins, turuncu renkte giysiyle nehre atılan çocuğun Yoruba inanışının Nehirler Tanrıçası Osun'a bir adak olduğunu söyledi. Tanrıçanın kutsal rengi turuncuydu ve ölüm öncesi bir balavo yani geleneksel bir rahip mutlaka çocuğa özel bir karışım yutturmuş olmalıydı. Bunun üzerine Adem'e ikinci bir kez bu sefer Güney Afrikalı patolog Hendrik Scholz gözetiminde otopsi yapıldı. Bağırsakların alt kısmında kum ve kil ile birlikte ufalanmış kemik ve alçı parçacıkları, ayrıca ne olduğu anlaşılamayan bitki kalıntıları ve polenler bulundu. Bu garip karışıma ek olarak kam altın parçalarına da rastlandı. Toplu iğne başı büyüklüğündeki kemik parçacıkları bu tür örneklere uygulanan DNA analizlerinde 11 Eylül olaylarıyla önemli deneyimler elde etmiş New York Adli Tabipliğine gönderildi. Bağırsaktaki kalabar baklası ve polenler. Adem'in bağırsağındaki garip bitki kalıntısını Kew Garden Kraliyet Botanik Bahçelerinde görevli bir botanikçi inceledi ve kalabar baklasına ait olduğunu bildirdi. Adem'in bu baklayı ölümünden 48 saat önce yutmuş olabileceği saptandı. Nijerya'nın güneydoğusundaki bir kent ile aynı adı taşıyan bir sarmaşığın meyveleri içerisindeki çok zehirli kalabar baklası, eskiden başta Nijerya, Gabon ve Kamerun gibi ülkelerde zanlılara yedirilir, şayet ölürse suçluluğu tespit edilmiş olur, ölmez ise suçsuz olduğuna kanaat getirilirdi. Günümüzde kalabar baklası, alkaloidleri Birleşmiş Milletler'in zehirler listesinde yer alıyor, bitki hükümetler denetiminde yetiştiriliyor ve fizostigmin eldesinde kullanılıyor. Adem'in bağırsağındaki polenleri ise Londra Üniversitesi'nden polen uzmanı Nicholas Branch inceledi. Bunların botanik parmak izinin Kuzeybatı Avrupa ve İngiltere'de yetişen, Afrika'da bulunmayan otlara uyduğunu bildirdi. Böylelikle çocuğun ölmeden en az 3 gün önce İngiltere'ye getirildiği anlaşıldı. Avrupa polisi faka bastı. Temmuz 2002'de Glasgow'da Nijeryalı Joyce Osakye'de tutuklandı. Joyce, ritüel cinayetler işleyen Yoruban tarikatı mensuplarından kaçtığını, kocasının bir balavo olduğunu iddia etti. Adem soruşturmasının başlamasından bu yana Avrupa genelinde akrabası olabileceği düşüncesiyle yargıyla karşı karşıya gelen her Afrikalıya DNA analizi yapılıyordu. Joyce Osakye ile adam arasında bir kan akrabalığı bulunamadı. Polis, kadının evinde içi tavuk tüyleri dolu viski şişeleri ve Adem'in üzerindeki şortla aynı beden, aynı markada turuncu şortlar buldu. Şortlar, Almanya'daki bir mağaza zinciri için Çin'de ve sadece 120 tane üretilmişti. Kadının yakınlarını izleyen polis, 2003 yazında Kingsley Oyo adlı başka bir Nijeryalıyı tutukladı. Oyo'nun evinde kara büyü malzemeleri bulundu, ancak hiçbirinde insana ait bir bulaşığa, bu arada Adem'in DNA'sına rastlanmadı. Aynı tarihlerde Almanya'nın insan kaçakçılığından aradığı Joyce Osagede'nin kocası, 37 yaşındaki Nijeryalı Sam Onogigovi'ye Dublin'de yakalandı. DNA analizi yapıldı. Adem'in babası ya da yakın bir akrabası değildi. Hemen ardından 21 Nijeryalı kaçak tutuklandı. Yasa dışı işlerde çalışan, kimi zaman fahişelikle geçinen bu erkeklerin Afrika'dan Avrupa'ya büyük çapta insan kaçakçılığı yapan bir örgüt için çalıştıkları ortaya çıktı. Evlerinde voodoo ayinlerinde kullanılan malzemeler ele geçti. Ancak yapılan incelemelerde Adem cinayetiyle herhangi bir ilişki saptanamadı. Tamamı sınır dışı edildi. Adem cinayetiyle ilgileri olduğu ve hem Alman hem de İngiliz polisinin bağlantıyı bulamadığı yıllar sonra anlaşılacaktı. Nehirdeki mumlar başkası için. Adem'in küçük gövdesinin çıkartıldığı Thames Nehri defalarca arandı. Bunlardan birinde içerisinde beyaz pamuklu bez parçasına sarılı, yarısı yanmış 7 mum olan bir çanta bulundu. Çarşaf üzerinde Adekoye Jo Fola Adeoye yazısı okunuyordu. Mumlara hala Fola Adeoye sözcükleri kazınmıştı. Bunlar Yorubalılar arasında yaygın olarak kullanılan isimlerdi ve polis Adem ile ilgili bir ipucu bulduğu umuduna kapıldı. Ne yazık ki bağlantı kurulamadı. Adeoye, New York'ta yaşıyordu ve mumları Londra'da bulunan ailesi, 11 Eylül 2011 Dünya Ticaret Merkezi yıkımında ölmediği için Celestial Church of Christ kilisesindeki bir ayinde yakmış, geleneklere uyarak çarşafa sarmış ve nehre atmıştı. Polis anlatılanlara inanmak zorunda kaldı. Adem cinayetinin aydınlatılması için harcanan para akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. Afrikalı küçük cadılar Londra'da katledildi. 2005 sonlarında Adem soruşturması hala sürüyordu. Scotland Yard'ın Victoria Climb Vakfı'na hazırlattığı rapor sadece 2001 yazında Adem ile birlikte 299 Afrika ve bir Karayip kökenli çocuğun kaybolduğunu, her yıl bu sayıya binlercesinin eklendiğini öne sürdü. Bunların arasında elbette ülkelerine geri dönenler vardı, ancak Afrikalı bazı dini liderlerin cadı olarak nitelediği çocukların tıpkı 7 yaşındaki Abidjanlı Victoria Kalimbi gibi yakınları tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Raporda 10 pound karşılığında temin edilen Afrikalı erkek çocukların kökten dinci Hristiyan tarikatlar tarafından Londra kiliselerinde kurban edildiği de yer aldı. Bu iddialar doğal olarak İngiltere'de yaşayan Afrikalı din adamları ve sayıları 1 milyonu bulan Afrika kökenliler arasında tepkiyle karşılandı. İngiliz polisi ırkçılık ve ayrımcılıkla itham edildi. Londra'nın ortasındaki ünlü köprüden geçen dikkatli bir yayanın tesadüfen gördüğü turuncu şortlu, kafasız, kolsuz, bacaksız, küçücük siyah gövde 21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında nehirler tanrıçasına adanarak ölenlerden herhalde sadece biriydi. Aradan 5 yıl geçti. Tam da kamuoyu ve basın olaya karşı ilgisini kaybetmişti ki yeni gelişmeler oldu. Çocuğun adı Ikwom-Wosa ama katil hala ortada yok. 2010 yılında Nijerya polisi İngiltere'deki meslektaşlarını arayarak yıllar önce sınır dışı ettikleri Joyce Osagie'de adlı kadın ve ağabeyi Victor ile yeniden görüştüklerini bildirdiler. Kadın küçük Adem'in aslında evlatlık edindiği bir çocuk olduğunu itiraf etmiş, turuncu şortu kendisinin satın alarak giydirdiğini açıklamıştı. Çocuğu kimin kurban ettiğini biliyordu ama öldürüleceğinden korkarak konuşmak istememişti. Afrika kökenli bir kadın muhabir Joyce'la konuşmayı başardı ve anlatılanları filme kaydetti. İki çocuğu olan Joyce, Almanya'da yaşadığı sırada Adem'in sınır dışı edilmesine karar verilen anne ve babasının çocuğu kendisine bırakıp gittiklerini, bir yıl kadar çocuğa baktıktan sonra onu Baba adlı bir adama verdiğini, adamın da çocuğu Londra'ya götürdüğünü anlattı. Joyce, adamla yeniden temas kurduğunda çocuğu sorunca öldüğünü öğrendiğini itiraf etti. Böylelikle 2001'den bu yana sürmekte olan ve Londra'nın çözülememiş tek çocuk cinayetinin kurbanının adı öğrenilmiş oldu. Ikwom-Wosa. Soruşturmayı yürüten 30 yıllık dedektif Will O'Reilly arada emekli oldu. Çocuğun adı belki artık var ama çocuk katili Baba henüz bulunabilmiş değil. Belki işi O'Reilly'den devralanlar beklenmedik bir hamle yapar da adamı bulur. Ben de sizi bir sonraki kitabımda gelişmelerden haberdar ederim. 15. ayrımın sonu. Sayfa 138.